Ayrım 21.
Cennetle müjdelenmiş ilk İslam halifelerinden hangisi zengin ganimetlerden halife hakkıdır diye herkese düşen paydan başka bir leblebi tanesi fazlasını aldı? Hangisi kişi özel mülkü diyerek kamunun ortak malına el uzattı? Bizim atalarımızın gönül verdikleri İslamlık buydu. Bugün Türkiye'nin dağdaki çöldeki yalın ayak köylüleri İslamlığa bunun için hala canla başla bağlıdırlar. Atalarımıza karşı duyulan sevgi ve saygı da bu kaynaktan fışkırır. Osmanlı tarihinin maddesi Doktor Hikmet Kıvılcımlı, Tarihsel Maddecilik Yayınları 1974, sayfa 14. Türkler giderek artan biçimde Arap toplumunun içine girdiler ve her yerde olduğu gibi Araplar içinde de etkili bir unsur haline geldiler. Kabul edip sahiplendikleri Müslümanlığı yaymakla kalmadılar. İlahiyat ve hukuk başta olmak üzere ona düşünsel katkıda bulundular. Kur'an'dan sonra en sağlam hadis kitabı olan Sahih-i Buhari'yi Buharalı bir Türk bilgini olan Mehmet İsmail yazdı. Türk bilin ve düşünürleri felsefe, bilim, din, hukuk alanlarında önemli yapıtlar ürettiler, usul kitapları yazdılar. Günümüze dek elden ele dolaşan Hidaye'yi Merginanlı bir Türk yazdı. Hint bilim ve felsefesini İslam dünyasına ve Avrupa'ya tanıtan Ebu Reyhani Biruni Harzemli bir Türktü. Türklerin Müslüman olduktan sonra İslamiyet'e katkıları Araplardan çok oldu. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Kitabı, Kaynak Yayınları 3. Basım 2001, sayfa 163. Abbasiler ve Yükselen Türk Etkisi. Emevi Devleti 750'de yıkıldı. Haşimi soyundan Ebul Abbas, 2. Mervan'ı yenerek Emevi egemenliğine son verdi. Bilim ve düşüncede gelişmeye açık yeni bir dönem başlattı. Abbasi devletini kurdu. Abbasi döneminde Türk-Arap ilişkileri birbirini tamamlayan ve eleştiren bir bütünlüğe ulaşarak yeni bir döneme girdi. Türkler, İslam tarihinin en parlak dönemini yaratan Abbasi devletinin hem kuruluşunda hem de sürdürülmesinde belirleyici güç olarak yer aldılar. Tarihte 8. yüzyıldan 13. yüzyıla dek 500 yıl yaşamış görünen ancak gerçek yaşam süresi yalnızca 83 yıl olan Abbasi devleti geri kalan dönemde Türklerin eline geçti ve Araplar devletteki yönetim erkini yitirdiler. Türklerin dini Fuat Bozkurt Cem Yayınları 1995 sayfa 189. Halifeliği Emevilerden alarak Abbasilere veren ve halk öykülerinde destansı anlatımlarla bir efsane kahramanı haline gelen Ebu Müslim Horasani 719-755 bir Türk komutanıydı. Devletin yaşatılması ve halifeliğin 500 yıllık Abbasi sultanlarının elinde kalabilmesi Türklerin koruyucu siyasetiyle mümkün olabilmişti. Bizans sınırına yerleşen Türk boyları Abbasi devleti için en büyük güvenceydi. Halifenin Hassa ordusu, hükümdarı korumakla görevli özel ordu, Horasan ve Samarra garnizonları tümüyle Türk askerlerden oluşuyordu. Ana Britannica 1. cilt sayfa 13. 754'te başvezir olan ve Abbasi devletinin mimarı kabul edilen Halid İbn Bermek, Behli bir Türktü. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Kitabı, Kaynak Yayınları 3. Basım 2001, sayfa 149. Bermek, kısa bir süre içinde devletin işleyişini örgütledi, yeni bir mali sistem geliştirdi, orduyu yeniden yapılandırdı ve iç ayaklanmaları bastırdı. Kendinden sonra oğlu Yahya İbn Bermek uygulamaları sürdürmüş ve İstanbul'u almak için İslam ordularının başında Üsküdar'a dek gelen ünlü Harun Reşit'i 766-809 yetiştirmişti. Halife Mutasım dönemine gelindiğinde Hassa ordusundan ayrı olarak devletin hemen tüm üst düzey siyasi ve idari kadroları Türklerin elinde bulunuyordu. Mutasım Bağdat'ın yakınında yalnızca Türklerin kalabileceği Samra kentini kurmuş, kendini güvende hissettiği için yaşamını ölene dek bu kentin ortasında sürdürmüştü. Türklere o denli güveniyor ve Türk kültürüne öyle önem veriyordu ki askerlerin Orta Asya geleneklerinden kaynaklanan milli özellik ve sağlamlıklarını yitirmemeleri için özel kurallar koymuştu. Bu kurallara göre hasta askerleri ancak Türk kızlarıyla evlenecek ve onları hiçbir nedenle boşayamayacaktı. Askerlerle evlenen kızlar yaşamları boyunca devlet hazinesinden maaş alacak, buna karşılık ailelerinden aldıkları terbiyeyi evlerinde sürdüreceklerdi. AGE sayfa 149, 151 ve 160. Arapların Herodot'u olarak tanımlanan ünlü tarihçi Hüseyin el-Mesudi, 9. yüzyıl, Abbasi hasta ordusundan şöyle söz etmektedir. Bu ordu genç, dinç, güzel ve Levent askerlerden oluşuyordu. Ordu erleri, ipekli elbiseleri, sırmalı kumaşları, sırmalı kılıç askılarıyla herkesin beğenisini ve saygısını kazanıyordu. Bu Türkler sayesindedir ki Abbasi devletinin etkisi kökleşti, İslam şevketi, büyüklüğü yazarın notu yükseldi. AGE sayfa 157. Türklerin İspanya'dan Horasan'a dek yayılmış olan Abbas İmparatorluğu'nda yönetici sınıf haline gelerek İslam toplumuyla kaynaşması Orta Asya'da geniş bir ilgi uyandırdı. Türkler artık Emevi döneminde olduğu gibi köle kabul edilmiyor, İslam toplumunun saygın üyeleri oluyordu. Bu nedenle Fergana, Sadiyan, Üstrusana ya da Tohoristan'daki Türk boyları Abbas Halifeliğinin uyruğu olmakta artık alçaltıcı bir durum görmüyorlardı. Çünkü bu imparatorlukta gerçek egemenler Araplar değil Türklerdi. Bu egemenlik o denli gerçekti ki örneğin 862 ile 872 arasındaki 10 yılda tam 4 halife Türkler tarafından tahttan indirilmiş ve onların yerine başkaları çıkarılmıştı. Bu dönemde Türk kumandanlar Bağdat halifelerini hemen tümüyle kendilerine bağlamışlar, onları yönetir hale gelmişlerdi. AGE sayfa 151. Yedi su bölgesiyle Seyhun'un doğu ve kuzeyindeki Karluklar, Seyhun'un aşağılarına dek gelen Oğuzlar, batıdaki bu gelişmelere kayıtsız kalmadılar. Seyhun boylarından Irak'a doğru bir Türk akını başladı. İslam tarihinin düşünce ve inanç özgürlüğü bakımından en parlak dönemi olan Halife Vasık devrinde bu akın üst düzeye çıktı. Memun'un Doğu eyaletlerini yönetirken uyguladığı barışçı siyaset, Müslümanlığın Türkler arasında yayılmasını hızlandırdı. AGE sayfa 156. Abbasi dönemiyle birlikte Emevi yıkımını atlatmaya çalışan Türkler, Türk-Arap ilişkilerinin yönünü belki bilmeden değiştirdiler ve kısa bir süre içinde yönetim sistemini ele geçirdiler. Kültürel gelişkinlik, siyasi askeri örgütlenme yeteneği ve eğitim düzeyleri bu olanağı veriyordu. 10. yüzyılda değişik biçimlerde belirginleşen bu üstünlük 20. yüzyıla dek sürdü. Bu süre içinde kurulan çok sayıda devlette her zaman Türkler yöneten, Araplar ise yönetilen konumda oldular. Arapların yaşadığı topraklarda kurulan ilk Türk devleti Mısır'da kurulan Tolunoğulları'ydı. 868-905. Daha sonra yine Mısır'da Akşit 935-969 ve Memluk 1250-1517 devletleri kuruldu. Samanoğulları 874-999, Karahanlılar 932-1212, Gazneniler 962-1183, Gorlulular 1148-1215, İran yaylası ile Orta Asya'da kurulan ve Araplarla ilişki geliştiren diğer Müslüman Türk devletleriydi. Büyük Selçuklular Mısır dışındaki Abbasi topraklarının tümünü egemenlikleri altına aldılar. Egemenliklerini daha sonra Anadolu'ya dek genişlettiler. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Arabistan, Mısır, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu yani Arapların yaşadığı toprakların tümünü ele geçirdiler. Müslümanlığı Hindistan'dan Avrupa'nın içlerine dek çok geniş bir alana yaydılar. İranlı tarihçi Yahya Armayani 1970 yılında İngilizce olarak yayımladığı Middle East, Past and Present adlı yapıtında bin yıllık Türk egemenlik döneminin Araplar ve İslamiyet için taşıdığı önemi şöyle dile getirecektir. İslam Türklere çok şey borçludur. Eğer Türkler tarih sahnesinde görülmemiş olsalardı Müslümanlığın başına neler geleceğini görmek zor değildir. Selçuklu Türkleri Abbasi yönetimini bir yandan Şii Fatimilere, diğer yandan Haçlılara karşı korumuşlardır. Anadolu'ya İslam'ı yerleştiren onlardır. İslam bayrağını Viyana kapılarına dek getirenler yine onlardır. Middle East, Past and Present, Yahya Armayani, Prentice Hall, Inch, New Jersey, 1970 sayfa 157, AKAG sayfa 233-234. Abbasilerden 20. yüzyıla dek Türk yönetimi altında yaşayan Araplar bu uzun süre içinde tarihlerinin en çatışmasız ve huzurlu dönemini geçirdiler. Egemenlik altına aldığı her topluma gelişmeye dayanan yasalaklar tanıyan Türk yönetimi Araplar herkesten daha çok hatta kendi halkına bile tanımadığı ayrıcalıklar verdi. Osmanlı yönetimi 400 yıl boyunca onları dış saldırılardan korudu. Arap vilayetlerine kimseye vermediği özellik hakları tanıdı. Türk-Arap ilişkileri ve Arap milliyetçiliğinin doğuşu, Zeyn Nezdeyn, Türk-Arap ilişkileri ve Arap milliyetçiliğinin doğuşu, Gelenek Yayınları 2003 sayfa 19. Arap unsurunu incitmemek için her şeyi yaptı. Profesör Zeyn'e, Türklerin egemenliği altına aldığı toplumlara ve Araplara karşı tutumu için şunları söyleyecektir. Türkler, İmparatorluklarındaki Türk olmayan unsurları sindirmek için hiçbir girişimde bulunmamışlardır. Araplar bu unsurların arasında en büyük olanıydı. Öyle ki Arap vilayetlerinde Türkler yabancı gibi kalıyordu. The Research of Turkey, J. Lewis Farley, sayfa 2-3, AK, Zeyn N. Zeyn'e, Türk-Arap İlişkileri ve Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu Gelenek Yayınları 2003 sayfa 19. Osmanlı İmparatorluğu'nda Araplar Müslüman oldukları için haraç ve cizye vergileri ödemiyor, askere gitmiyor, angaryada çalıştırılmıyorlardı. Kavmi Necip, soyu temiz kavim denilerek yüksek saygı görüyorlar, korunmaya layık halkların en başında yer alıyorlar ve dünyanın hiçbir devleti tarafından rahatsız edilemiyorlardı. Kutsal yerlerin bakımı için Mekke emrine düzenli ve yüksek para yardımı yapılıyordu. Araplara o dönemde tanınan bu ayrıcalıklar günümüzde Amerikalıların Irak'ta, İsraillerin Filistin'de yaptıkları ile karşılaştırıldığında Türk yönetiminin niteliği daha iyi anlaşılacaktır. Arap dünyasının bugünkü parçalanmışlığı göz önüne getirilirse bu karşılaştırma daha da önem kazanacak ve Türk yönetiminin Araplar için ne anlama geldiği daha iyi görülecektir. Batının Arap politikası ve Arap ayaklanmaları. Araplar, Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülüşten çöküşe evrildiği 19. yüzyılda Batı'nın kışkırtma ve desteğiyle ve kendilerini nasıl bir sonun beklediğini anlamadan Osmanlı yönetimine karşı mücadele etmeye başladılar. Mücadelenin öncüleri başlangıçta özgürlük ve eşitlik sözleri ediyorlardı. Ancak Türk devletinde Türk unsurlardan bile daha özgür oldukları için bu tür söylemler Arap halkı içinde fazla etkili olmuyordu. Girişimler 19. yüzyıl boyunca genellikle siyasi propaganda düzeyini aratmamıştır. Ancak emperyalist çatışmanın yoğunlaştığı ve petrolün önem kazandığı 20. yüzyılla birlikte mücadele ayaklanmaları haline geldi ve 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin içinde oluşan bir ihanet hareketine dönüştü. Ayaklanmalarda uygulanan yöntemler Emevi uygulamalarını aratmayacak denli vahşi, insanlık suçu oluşturacak denli şiddet içeriyordu. Batılılarla işbirliğine dayanan Arap ayaklanmaları nedeniyle Arabistan çölleri on binlerce Anadolu gencine mezar olacaktır. Osmanlı yönetimine karşı ilk karşı çıkışlar 19. yüzyıl başlarında Vahabiler tarafından başlatıldı. Emir Muhammed Suud, Osmanlı birliklerinin hiç ummadığı bir anda Mekke'ye saldırdı ve 1806 yılında muzaffer bir kumandan görüntüsüyle kente girdi. 1. Selim, Yavuz'un halifeliği İstanbul'da aldığı 1517'den beri Osmanlı padişahları adına okunan Mekke hutbesi, 3. Selim değil Muhammed Suud adına okundu. Suudlar, 3. Selim'in giriştiği yenileşme çabalarına karşı çıkıyor, Osmanlı hükümetinin ve padişahın bizzat kendisinin Frank kafirlerinin kirli amaçlarına doğru, Allah'ın buyruklarına aykırı eğilim içinde olduğunu ileri sürüyor ve reform adına dini gevşeklik ve çürümeye neden olduğunu söylüyordu. AGE sayfa 42. Muhammed Suud, o güne dek hiçbir Arap ileri geleninin düşünmediği, düşünse de göze alamadığı böylesi bir girişimin cesaretini İngiltere ve Fransa'nın bölgeye yönelik politikalarından alıyordu. Bu iki devlet o dönemde sömürgeler için sert bir rekabete girişmiş. Bu rekabete yön veren politikalar bölgedeki siyasi dengeyi bozma hedefine yönelmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Hicaz bölgesindeki etkisini kırmak için İngilizler Basra kıyılarına, Fransızlar ise Sina'ya girmeye başlamışlardı. Fransa'nın Bağdat Büyükelçisi Jean Raymond o günlerde Paris'te gönderdiği gizli raporda şunları yazıyordu. Fetih ruhu Araplar arasında yayılmaktadır. Geçmişteki Arap gücünün hatırası ve kavmin kendi prenslerince yönetilme ümidi en zayıf kalplerde bile yeniden diriliyor. Vahabiler, bir Arabı tekrar hilafet makamında göreceğimiz gün yaklaşıyor. Çok uzun zamandır bir zorbanın, Osmanlı padişahının, yazarın notu, boyunduruğu altında acı çektik diyorlar. Memory sur l'origine des vibes, sur les nains et sur influence dont is Johnson, com nation. 1806, Kahire 1925, sayfa 34, AK, AGE, sayfa 43. Muhammed Suud ayaklanması kapsadığı alan ve halkın katılımı bakımından değil, niteliği nedeniyle önemlidir. Araplar Osmanlı yönetimine karşı ilk kez siyasi içerikli silahlı mücadeleye girişmişler ve Mekke'yi ele geçirecek kadar başarılı olmuşlardı. Buna ek olarak Avrupalı büyük devletler Osmanlı İmparatorluğu içinde dinsel kışkırtmayı siyasal amaçla ilk kez kullanıyor ve bunda da son derece başarılı oluyordu. Hristiyan olmalarına karşın paranın gücüne ve işbirlikçilerine dayanarak Müslümanı Müslümana kırdırıyor. Üstelik bunu çok ustalıklı bir biçimde yapıyorlardı. Günümüzde de süren bu politika son 200 yıl boyunca hem Türklerin hem Arapların bağımsızlıktan yana tüm yenileşme girişimlerinin karşısına çıkarılmıştır. İngilizler, Fransızlar ya da Almanların doğu politikaları tümüyle dinin politik araç olarak kullanılması üzerine kuruludur. Suud ayaklanması ve halifelik sorunu bunun dolaylı örneklerinden biridir. 1806'da yeniden elde etmek için uğrunda ayaklanılan halifelik, 100 yıl sonra 1922'de Türkiye'den çıkarıldığında hemen tümü Batılılarca kurulmuş olan, hiçbir Arap devleti tarafından sahiplenilmemiş ve ortada kalmıştı. Dinin siyasi amaçlı kullanımını bugün artık büyük yatırım yapılan bir sanayi ve değer verilen bir siyasi uzmanlık alanı haline gelmiştir. Büyük devletlerin tümünün Müslüman ülkelere karşı uyguladığı politikaların temeli bu politika üzerine oturtulmuştur. 1806 ayaklanması Türk-Arap ilişkilerinde bu sürecin başladığı tarihtir. Tarihsel önemi buradan gelir. 1810 ve 1817'de Mısır valisi Mehmet Ali Paşa tarafından iki kez yenilgiye uğratılıp Medine'den çıkarılan Vahabiler, Türk yönetimine olan karşıtlıklarını değişik yoğunluklarla sürdürdüler. Osmanlılardan sonra Mekke emiri olan bir başka Arap, Şerif Hüseyin'i 1924 yılında yenilgiye uğratıp Mekke'yi ele geçirdiler. 100 yıllık bu süre içinde Türk karşıtlığında yalnız kalmadılar. 1806 yılında 3. Selim'i kafirlerle işbirliği yapıyor diye eleştiren Vahabi Suudlar 1924'ten bugüne dek önce İngilizlerle daha sonra Amerikalılarla işbirliği içinde oldular. Türk karşıtlığı Arap Yarımadası ile sınırlı kalmadı. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra o dönemde birer Osmanlı eyaleti olan Mısır, Suriye ya da Irak'ta birçok Arap örgütü ortaya çıktı. Kendilerine Arap milliyetçisi diyen ancak büyük çoğunlukla Batılı devletlerle ilişkili olan insanlar dernek, parti, vakıf ya da tarikatlar içinde örgütleniyor ve buralarda Türk yönetimine karşı siyasi mücadele yürütüyordu. Osmanlı Devleti'ne karşı çıkmak son derece karlı bir iş ve geçerli bir meslek haline gelmişti. Hemen her örgüt hem İngiliz ve Fransızlardan hem de Arap muhalefetini kazanmaya çalışan padişahtan para alıyor. Ancak hemen tümü Osmanlı Devleti'ne karşı mücadele yürütüyordu. İşin ilginç yanı İngiliz ya da Fransızlara ödedikleri paranın karşılığını alırken Osmanlı Devleti kendini yıkmaya çalışan düşmanına yardım eder konuma düşüyordu. Para, pahalı armağanlar, aşırı cömert ağırlamalar, yüksek görevlere atanmak, boğazda değerli yalılar edinmek. Büyük Britanya Dış İlişkiler Dairesi, British Documents on the Origins of War, 5-7-20 AKAG sayfa 54. Sonucu pek değiştirmiyordu. Suriye'de Türklerin kötü yönetimine karşı belgesi saptanabilen ilk karşı çıkış 1858 tarihlidir. İngiltere'nin Halep konsolosu C.H. Skene tarafından İstanbul'daki İngiliz Büyükelçiliğine gönderilen bir belgede Arapların yürüttüğü yönetim karşıtlığına 1826'da kapatılan ve sayıları 25 bini bulan Yeniçeri kalıntılarının da katıldığı ileri sürülmekte ve şunlar söylenmektedir. Kuzey Suriye limanlarındaki Müslüman nüfus içinde Osmanlı İmparatorluğundan ayrılmayı ve Mekke şeriflerinin hükümdarlığında yeni bir Arap devletinin kurulmasını ümit eden düşünceler ortaya çıkmaktadır. Arapların duyduğu nefret genellikle yozlaşmış Müslümanlar olarak gördükleri Türk askerlerine ve memurlarına yönelmiştir. Büyük Britanya Dış İlişkiler Dairesi 78 Taksim 1389-1858 numara 20 ve 1858 No 33 AKAGE sayfa 65. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu Batı Trakya dışındaki onu da 1912'de yitirecektir. Tüm Avrupa topraklarını yitirmiş Kıbrıs, Girit, Sisam, Ege Adaları, Tunus, Cezayir, Mısır ve Aden üzerindeki egemenlik haklarını başkalarına kaptırmıştı. Bu gelişmeler Batı'nın desteğini alan Ermenileri, kimi Kürt aşiretlerini ve özellikle Arap ayrılıkçılarını cesaretlendirmiş, onları daha atak bir mücadele içine sokmuştu. Arap Milli Komitesi adlı örgüt, yayımladığı bildirilerde sürekli ve yoğun bir Türk düşmanlığı işliyor, Osmanlı Devleti yönetimindeki başka milliyetlere bu yönde çağrılar yapıyordu. Bu bildirilerden birinde şunlar söyleniyordu. Araplar olarak biz, bir kez Türklerden kurtulacak olursak baskı altında tuttukları diğer milletler de, yani Ermeniler, Kürtler ve Arnavutlar da bağımsızlıklarına kavuşacaklardır. Çünkü Türkler Arnavutlara egemen olmak için Arapları, Bulgarları ezmek için Arnavutları, Kürtlere baskı yapmak için Arapları ve Ermenileri ezmek için de Kürtleri kullanmışlardır. Tamuyelleri Esat K. Ertuğ, Türk Tarih Kurumu Basım Evi 1994, sayfa 64. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Arapların yaşadığı Osmanlı toprakları gizli açık haber alma örgütlerinin cirit attığı tam bir cadı kazanıdır. Orta Doğu ve Anadolu ile ilgilenmeyen ve bölgede aktif siyaset yürütmeyen büyük devlet kalmamış gibidir. Herkes bölgedeki Türk egemenliğine karşı kitlesel bir taban oluşturabilmek için Arapların, Kürtlerin, Rum ve Ermenilerin peşindedir. Diplomatlar, yerli yabancı ajanlar ve misyonerler yoğun bir çalışma içindedir. Amaç, Türklerin Anadolu'nun ortasına sıkıştırılarak sınırların yeniden çizilmesi ve bu geniş alanın paylaşılmasıdır. Bu amaç için maddi manevi her yol kullanılarak Araplar başta olmak üzere tüm milliyetlerle Türk karşıtı ortak ve birleşik bir cephe oluşturulacaktır. Müslüman ve Hristiyan Arapların ortak paydası Arapçılık, urube, duyguları işlenerek oluşturulacak bu cephe silah dahil her yöntemi kullanacaktır. Bu uğurda dinsel inançlar, etnik duygular, akçeli ilişkiler, hatta masonluk bile kullanıldı. Müslüman ya da Hristiyan Arapların seçkin genç temsilcileri Beyrut, Şam ya da Kahire Mason localarına kaydedildiler. Free Masonry in the Holy Land, Robert Morris, New York, 1873, sayfa 470, AKAGE, sayfa 59.